Ayrım 12.
Şişleyin onları. Ha, şöyle, şişleyin onları. Sen kendini şişle diyerek adamın en can alıcı yerine sıkı bir darbe indirdim. Canı da iyi yandı doğrusu. Ellerini kafamdan indirip şeyine yapıştı. Noha edere komujer, bunu yapmaya hakkın yok kadın, dedi. İşte tam o anda demirlerin arasından salonun sopalarını sağa sola savuran, değneklerini indirip kaldıran, itişip kakışan adamlarla hınca hınç dolu olduğunu gördüm. Tahtadan beyaz yabalar kıpkırmızı olmuştu. Çatalları kırılmıştı. Salonun içinde bunlar olup biterken Pablo da çiftesini dizlerinin üzerine yerleştirmiş, olanları izleyerek koca koltukta oturuyordu. Bağırıyorlar, vuruyorlar, bıçaklıyorlardı. Öbürleri ise yangında kalan atlar gibi çığlık çığlığa haykırıyorlardı. Papazın eteklerini toplayarak sıranın üzerinden kaçmaya çabaladığını gördüm. Arkasındakiler oraklarını, tırpanlarını savuruyorlardı ona. Sonra biri cübbesinden yakaladı. Bir çığlık daha duyuldu. Sonra bir başkası. İki adamın papazın sırtına oraklarını geçirdiklerini gördüm. Bir üçüncüsü de cübbesinin eteğini yakalamış tutuyordu. Kollarını havaya kaldırmıştı papaz. Bir koltuğun arkasında sıkışmış kalmıştı. O sırada üzerinde durduğum iskemle kırıldı. Ayyaş'la birlikte şarap ve kusmuk kokan kaldırımın üzerine yuvarlandık. Ayyaş bana parmağını sallıyor. Nohay dereko mujer, nohay dereko. Bir yerimi incitecektin az kalsın diyordu. İnsanlar hala ayuntamiento'ya girmek için bizi çiğneyip geçiyordu. Görebildiğim tek şey kapıdan içeri giren adamların bacaklarıyla orada oturmuş vurduğum yeri tutarak bana bakan Ayyaş'tı. İşte bizim kentte faşistlerin öldürülmesi işi böyle oldu. Daha fazlasını görmediğim için şimdi seviniyorum. O Ayyaş olmasaydı hepsini görecektim. Bilmeden bana iyilik yapmış oldu. Çünkü ayuntamiento'da insanın gerçekten görmek istemeyeceği şeyler olmuştu. Ama bir sarhoş daha vardı ki o gerçekten daha görülmemiş bir şeydi. İskemle kırıldıktan sonra ayağa kalktığımızda ayuntamiento'nun hala insanlarla dolu olduğu sırada meydandaki o kırmızı siyah eşarplı sarhoşu yine gördüm. Yine Don Anastasio'nun üzerine bir şeyler döküyordu. Başını bir o yana bir bu yana sallayarak güçlükle ayakta duruyor ve bir şeyler döküp yakmaya çalışıyor, yakamıyor, sonra yeniden bir şey döküp kibrit çakıyordu. Ona yaklaşıp sordum. Ne yapıyorsun utanmaz herif? Nada mujer, nada dedi. Çekil başımdan kadın. Belki orada durduğum için ve bacaklarım rüzgarı engellediğinden kibrit ateş aldı. Mavi bir alev. Don Anastasio'nun giysilerinin omzundan başlayıp ensesine doğru yayılmaya başladı. Ayyaş başını kaldırıp korkunç bir sesle bağırdı. Ölüleri yakıyorlar! Ölüleri yakıyorlar! Biri kim dedi. Bir başkası nerede diye bağırdı. Burada diye haykırdı Ayyaş. Tam burada. Sonra bir Ayyaş'ın kafasına sopasıyla okkalı bir darbe indirdi. Ayyaş yere yuvarlandı. Öylesine uzanıp kaldı. Gözlerini açıp kendisine vuran adama baktı. Sonra gözlerini kapatıp ellerini göğsünde çaprazladı. Orada sanki uyuyormuşçasına Don Anastasio'nun yanında serilip yattı kaldı. Adam ona bir daha vurmadı. Ayyaş da bir daha kımıldamadı. Don Anastasio'yu alıp öbürleriyle birlikte arabaya koyduklarında o hala hareketsiz yatıyordu. Ayuntamiento'daki temizlikten sonra ölenlerin hepsini o akşam yarın oraya götürüp ırmağa attılar. 20-30 ay yaşı, özellikle de boyunlarında kırmızı siyah mendil olanları yerden yuvarlasalardı kente de büyük bir iyilik etmiş olurlardı. Eğer bir devrim daha yapacak olursak bence en başta temizlenmesi gereken bunlar olmalı. Ancak o sıralar bunu bilmiyorduk. Sonraki günlerde öğrenecektik bunu. Dahası o gece ileride başımıza geleceklerden hiç haberimiz yoktu. Ayuntamiento'daki kıyımdan sonra başka kimse öldürülmedi. Ama o gece toplantı da yapamadık. Herkes kafayı bulmuştu çünkü. Düzeni sağlamak olanaksızdı. Bu yüzden toplantı ertesi gün ertelendi. O gece Pablo ile yattım. Bunu sana söylememem gerek Guapa. Ama bir yandan da her şeyi bilmende yarar var. Hiç değilse sana anlattığım her şeyin doğru olduğunu bilmende. Bak şu anlatacağımı da dinle İngiliz. Çok tuhaf bu. Dediğim gibi o gece yemek yedik. Çok çok tuhaftı. Sanki bir fırtına, bir sel ya da bir savaş sonrası gibiydi. Herkes yorgundu. Kimse fazla konuşmuyordu. Ben kötü hissediyordum kendimi. İçimde bir boşluk vardı. Utançla doluydum. Yanlış bir şeyler yaptığım duygusuyla kıvranıyordum. Tıpkı bu sabah uçaklardan sonra duyduklarım gibiydi bu. Bir sıkıntı vardı içimde. Kötü bir şeyler olacakmış gibi bir duygu. Gerçekten de kötü şeyler 3 gün içinde arka arkaya geliverdi. Yemek yerken Pablo çok az konuşmuştu. Sonunda ağzı taze keçi pirzolasıyla dolu dolu, "Hoşlandın mı bu işten Pilar?" diye sordu. Otobüslerin kalktığı yerdeki anda yemek yiyorduk. Salon tıklım tıklım doluydu. İnsanlar şarkılar söylüyorlardı. Yemek servisi yapmak bile çok güçtü. "Hayır," dedim. "Don Fastino dışında bu işten hiç hoşlanmadım." "Ben hoşlandım," dedi. "Hepsinden mi?" diye sordum ona. "Hepsinden," dedi ve bıçağıyla kocaman bir ekmek dilimi kesti. Onunla yemeğin yağını sıyırmaya başladı. "Papaz dışında hepsinden." Onun papazlardan tiksindiğini, hatta faşistlerden daha çok papazlardan tiksindiğini bildiğim için, "Papazın öldürülmesinden hoşlanmadın mı?" diye sordum. Pablo üzgün bir sesle, "Düş kırıklığına uğrattı beni," dedi. Bir sürü adam bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Bu yüzden birbirimize duymak için neredeyse bağırarak konuşmak zorunda kalmıştık. "Niçin?" "Çok kötü oldu ölümü," dedi Pablo. "Azıcık olsun onuru yokmuş." "Bir insan sürüsü ardına düşmüşken onun onurlu olmasını nasıl bekleyebilirsin?" dedim. "Bence ölmeden önce hep onurlu biriydi o. Bir insanın nedenle onuru olabilirse işte o kadar onurluydu." "Evet," dedi Pablo. "Ama son anda korktu." "Kim korkmaz?" dedim. "Adamın ardına neyle düştüklerini görmedin mi?" "Niye görmeyecekmişim?" dedi Pablo. "Ama çok çirkindi ölümü." "Böyle koşullarda herkesin ölümü çirkindir," dedim ona. "Ne verdin ki ne istiyorsun? Ayuntamiento'da olup bitenler tam anlamıyla iğrençti." "Evet," dedi Pablo. "Organizasyon bozukluğu vardı ama bir papaz, o insanlar için bir örnekti." "Papazlardan tiksindiğini sanırdım." "Evet," dedi Pablo. Biraz daha ekmek kesti. "Ama bir İspanyol papazı, bir İspanyol papazı ölürken onurunu korumalı." "Bence gayet güzel öldü," dedim. "Her türlü törenden falan uzak ölüp gitti." "Hayır," dedi Pablo. "Benim için büyük bir düş kırıklığı oldu. Bütün gün papazın ölümünü bekledim. Sıraların arasına en son onun gireceğini düşündüm. İçim içimi yiyerek bekledim bu anı. Her şeyin doruğa ulaşacağı bir anı bekledim. Bir papazın ölüşünü görmemiştim hiç." Alaycı bir sesle, "Daha çok görürsün," dedim ona. "Hareket yeni başladı." "Yok," dedi Pablo. "Bütün düşlerim yıkıldı." "Ah," dedim. "Sanırım inancını yitireceksin." "Anlamıyorsun Pilar," dedi. "Bir İspanyol papazıydı o." "İspanyollarda ne halktır hani," dedim ona. "Ne gururlarına düşkün halktır onlar." "Ha, ne dersin İngiliz? Ne halktır onlar?" "Yola koyulmalıyız artık," dedi Robert Garden. Güneşe baktı. "Neredeyse öğlen olmuş." "Evet," dedi Pilar. "Gidelim. Ama sana Pablo'yu anlatayım biraz. O gece bana ne dedi biliyor musun?" "Pilar, bu gece bir şey yapmayalım." "Oldu," dedim ona. Benim de canıma minnet. Bence bir sürü insanı öldürdükten sonra bu işi yapmak doğru olmaz." "Küeva," dedim. "Ermişin tekisin sen." "Ne yani? Bunca yıl boğa güreşçileriyle birlikte yaşamışım ben. Bilmez miyim onların koridadan, boğa güreşinden sonraki durumlarını?" "Doğru mu bu Pilar?" diye sordu bana. "Ne zaman yalan söyledim ki sana?" dedim ona. "Doğru Pilar. Bu gece tükenmişim ben. Benden hiç hayır yok. Gücenmezsin ya bana." "Yo, hombre," dedim ona. "Ama her gün adam öldüreyim deme sakın Pablo." O gece bir bebek gibi uyudu. Sabah onu ben uyandırdım ama o gece benim gözüm uyku tutmamıştı. Bütün gece bir koltukta oturdum. Pencereden dışarıya baktım. Ay ışığında insanların sıraya girdikleri o meydanı görüyordum. Meydandaki ağaçlar ay ışığında parıl parıl parlıyorlardı. Gölgelerinin karanlığı, banklar bile ay ışığında parlaktılar. Kırık şişeler de ışıldıyordu. Adamların fırlatıp atıldıkları yarın ötesi bile. Çeşmeden akan suyun dışında hiç ses yoktu. Orada öylece oturdum. İşe çok kötü başladığımızı düşündüm. Pencere açıktı. Meydanda, fonda tarafında bir kadının ağladığını duyabiliyordum. Çıplak ayakla balkona çıkıp demire dayanıp durdum. Ay ışığı meydandaki binaların yüzlerini aydınlatıyordu. Ağlama sesi ise Don Guillermo'nun evinin balkonundan geliyordu. Karısıydı ağlayan. Balkonda diz çökmüş ağlıyordu. Sonra odaya dönüp oturdum. Hiçbir şey düşünmek istemiyordum çünkü yaşantımın en kötü günüydü o gün. Bir başka gün dışında. "O hangi gündü?" diye sordu Maria. 3 gün sonrası. Faşistlerin yeniden kenti ele geçirdikleri gün." "O günü anlatma bana," dedi Maria. "Duymak istemiyorum. Bu kadarı yeter. Bu kadarı bile çok." "Dinlememen gerektiğini söylemiştim sana," dedi Pilar. "Gördün mü? Senin duymanı istememiştim. Şimdi kötü kötü düşler göreceksin." "Yok, görmem," dedi Maria. "Ama daha fazlasını dinlemek istemiyorum." Robert Garden, "Bir başka gün bana anlatmanı isterim doğrusu," dedi. "Anlatırım," dedi Pilar. "Ama Maria'nın dinlemesi doğru olmaz." "Duymak istemiyorum," dedi acınacak bir tavırla Maria. "Ne olur Pilar, benim yanımda sakın anlatma. İstemesem de elimde olmadan dinleyebilirim belki de." Dudakları titriyordu. Robert Garden kızın ağlamak üzere olduğunu düşündü. Ne olur Pilar, anlatma. Üzülme kırpık saçlı küçüğüm, dedi Pilar. Üzülme sen. Ama bir gün Inglis'e anlatacağım. Ben hep onun yanında olmak isterim ama, dedi Maria. Ah Pilar, bunu hiç anlatma ne olur. Sen çalışırken anlatırım ona. Hayır, hayır, lütfen. Bundan hiç konuşmayalım artık, dedi Maria. Ne yaptığımızı anlatmış olduğuma göre bunu da anlatmam gerekir, dedi Pilar. Ama sen duymayacaksın anlatacaklarımı. Konuşacak hiç güzel şeyler yok mu, dedi Maria. Hep kötü şeylerden mi konuşmamız gerekiyor? Bugün akşamüstü, dedi Pilar. Senle İngiliz, ikiniz işinize ne geliyorsa onu konuşursunuz. Öyleyse akşamüstü olsun hemen, dedi Maria. Uçarcasına gelsin. Gelecek, dedi Pilar ona. Uçarak gelip uçarak gidecek. Yarın da uçarak gelecek. Bu akşam, dedi Maria. Bu akşam. Ah, akşam bir olsa. 11. Tepedeki çayırlıktan ağaçlarla kaplı koyağa inip dere boyunca bir keçi yolunu tırmandıktan sonra dimdik bir kayanın tepesine çıkmak için çam ağaçlarının koyu gölgesinde ilerlerken bir ağacın arkasından karabinalı bir adam çıkıverdi. Dur, dedi adam, sonra da hola Pilar, yanındaki kim? Bir İngiliz, dedi Pilar, ama adı Hristiyan, Roberto. Ne berbat bir yokuş bu yahu. Salut kamerada, dedi muhafız Robert Garden'a, sonra da elini uzattı. İyi misin? Evet, dedi Robert Garden. Ya sen? Ben de aynen, dedi muhafız. Çok gençti adam. Yüzünde atmaca gibi bir burnu, çıkık elmacık kemikleri, kurşuni gözleri vardı. İnce yapılıydı. Şapkası yoktu başında. Simsiyah saçları tarak yüzü görmemişti. İnsanın elini sımsıkı dostça sıkıyordu. Gözleri de dostça bakıyordu. Merhaba Maria, dedi kıza. Sen yorulmadın mı? Küeva Jacqueline, dedi kız. Yürümekten çok oturup söyleştik. Dinamitçi sen misin, diye sordu Jacqueline. Burada olduğunu duymuştuk. Geceyi Pablo'da geçirdik, dedi Robert Garden. Evet, dinamitçiyim ben. Seni gördüğümüze çok sevindik, dedi Jacqueline. Tren işi mi yine? Son tren işinde sen de var mıydın, diye sorup gülümsedi Robert Garden. Olmaz mıyım, dedi Jacqueline. Sonra Maria'ya doğru sırıtıp, bunu orada ile geçirdik, dedi. Maria'ya, güzelleşmişsin, dedi. Sana çok güzel olduğunu söyleyen oldu mu? Maria, kapa çeneni Jacqueline, dedi. Çok teşekkür ederim. Saçını kestirsen sen de adama döneceksin. Jacqueline kıza, seni ben taşıdım, dedi. Seni sırtımda taşıdım. Pilar kalın sesiyle, birçoğumuz gibi, dedi. Kim taşımadı ki onu? İhtiyar nerede? Kampta. Dün gece neredeydi? Kötü mü getirdiği haberler? Evet, dedi Jacqueline. Haber var. İyi mi, kötü mü? Sanırım kötü. Uçakları gördünüz mü? Jacqueline, hey ya, diyerek başını salladı. Bana bundan söz etme. Dinamitçi yoldaş, ne uçağıydı bunlar? Henkel 1, 11 bombardıman uçakları. Henkel ve fiyat avcı uçakları, dedi adama Robert Garden. Ya düşük kanatlı kocaman uçaklar hangileriydi? Henkel 1-11'ler. Adları ne olursa olsun hepsi de kötü, dedi Jacqueline. Ama yolunuzdan alıkoyuyorum sizi. Komutana götüreyim. Komutan mı, diye sordu Pilar. Jacqueline ciddi bir tavırla başını salladı. Şeften daha çok seviyorum bunu, dedi. Daha askerce. Sıkı biçimde askerleşiyorsunuz, dedi Pilar ona gülerek. Yok canım, dedi Jacqueline. Ama askeri deyimlerden hoşlanıyorum. O zaman emirler daha açık, disiplin de daha sıkı oluyor. İşte tam sana göre biri İngiliz, dedi Pilar. Çok ağırbaşlı bir delikanlı. Jacqueline, seni taşıyayım mı, diye sordu kıza. Kolunu kızın omzuna atıp gülümsedi. Bir kez taşıdın ya, o yeter, dedi Maria. Yine de sağ ol. Anımsıyor musun seni taşımamı, diye sordu Jacqueline. Taşındığımı anımsayabiliyorum, dedi Maria. Senin beni taşıdığını ise anımsamıyorum. Çingeneyi anımsıyorum. Çünkü beni yere düşürüp durdu. Ama sana da teşekkür ederim Jacqueline. Gün gelir ben de seni taşırım. Bugün gibi anımsıyorum, dedi Jacqueline. İki bacağını tuttuğumu, karnının omuzlarıma dayandığını, başının arkama doğru devrilişini, kollarının arkamda sallanışını iyice anımsıyorum. Ne belleğin varmış ama, dedi Maria adama gülümseyerek. Bu dediklerini hiç anımsamıyorum. Ne kollarını, ne omuzlarını, ne de sırtını. Bir şey söyleyeyim mi sana, diye sordu Jacqueline kıza. Neymiş? Arkamızdan kurşunlar sıkılırken senin sırtımda olmana seviniyordum doğrusu. Ah seni domuz, dedi Maria. Peki çingene bu yüzden mi öyle çok taşıdı beni? Bu yüzden, bir de bacaklarını ellemek için. Yiğitlerim benim, dedi Maria, kurtarıcılarım. Dinle bak Guapa, dedi kıza Pilar. Bu oğlan seni çok taşıdı. O sırada da bacakların kimsenin umrunda değildi. O sırada yalnızca kurşunların sesi duyuluyordu. Ayrıca seni yere atmış olsaydı kısa sürede kurşun menzilinden çıkabilirdi. Teşekkür ettim ona, dedi Maria. Belki günün birinde ben de onu taşırım. Bırak biraz şakalaşalım canım. Beni taşıdığı için oturup gözyaşı dökecek değilim ya. Ne dersin? Jacqueline kıza takılmayı sürdürerek, seni o saat yere atardım dedi. Ama Pilar'ın beni delik deşik etmesinden korktum. Kimseye ateş etmem ben dedi Pilar. No halsa falta dedi Pilar'a Jacqueline. Ne gerek var buna? Ağzını açtın mı korkudan ödleri patlar. Ölürler zaten. Ne biçim sözler bunlar dedi adama Pilar. Sen terbiyeli küçük bir oğlandın bildiğim kadarıyla. Hareket başlamadan önce ne yapardın sen yavrum? Pek bir şey yapamadım dedi Jacqueline. 16 yaşındaydım. Ama yaptığım bir şey olmalı. Neydi o? Zaman zaman birkaç çift ayakkabı. Ayakkabıcı mıydın? Hayır, ayakkabı boyardım. Küeva dedi Pilar. Bu işte bir iş var. Delikanlının esmer yüzüne baktı Pilar. İnce yapısına, fırça gibi saçlarına, sımsıkı yere basarak yürüyüşüne baktı. Niye başaramadın? Neyi başaramadım? Neyi mi? Neyi olduğunu pekala anladın. At kuyruğu yapacaksın saçını. Sanırım korktuğum için başaramadım dedi delikanlı. Vücudun çok hoş dedi delikanlıya Pilar. Ama yüzünde pek iş yok. Demek korku yüzünden, öyle mi? Tren işinde hiç de öyle görünmüyordun ama. Artık onlardan korkmuyorum dedi delikanlı. Hiç ama hiç korkmuyorum. Üstelik boğalardan çok daha kötü, çok daha tehlikeli şeyler gördük, geçirdik. Hiçbir boğa bir makineli tüfek kadar tehlikeli olamaz. Açık bu. Ama yine de karşımda bir boğayla arenaya çıksam, bacaklarıma egemen olabilir miyim bilemiyorum. Pilar Robert Garden'a dönerek boğa güreşçisi olmak istiyordu diye açıklama yaptı. Ama korkuyordu da bir yandan. Jacqueline, boğalardan hoşlanır mısın dinamitçi yoldaş diyerek sırıttı. Bembeyaz dişleri göründü oğlanın. Pek çok dedi Robert Garden. Çok, hem de çok severim onları. Valodit'te gördün mü onları diye sordu Jacqueline. Evet, Eylül ayında, yortu gününde. Benim kasabamdır orası dedi Jacqueline. Ne güzel bir kasabadır. Ama orada Boyana Gentes'i iyi insanları bu savaştan çok çekti. Sonra yüzü ciddileşti. Babamı vurdular orada. Anamı, eniştemi, şimdi de kız kardeşimi. Vay barbarlar vay dedi Robert Garden. Kaç kez duymuştu bunları kim bilir? Kaç kez bundan binbir zorlukla söz eden insana tanık olmuştu. Babam, ağabeyim, anam ya da kız kardeşim demenin zorluğuyla gözlerinin dolduğunu, boğazlarının tıkandığını kaç kez görmüştü. Ölülerinden böyle söz edişlerini kaç kez işittiğini anımsayamıyordu bile. Hemen her zaman bu oğlanın yaptığı gibi birdenbire ve kasabalarından söz edilmesini fırsat bilerek başlarlardı konuşmaya. Sen de her seferinde vay barbarlar vay derdin. Sadece yitirdikleri yakınlarından söz edişlerini duyardın. Ancak Pilar'ın dere kıyısında anlattığı öyküde faşistlerin öldürülüşünü gözünde canlandırışı gibi canlandıramazdın bir babanın düşüşünü. Bilirdin ki baba bir mahkeme avlusunda, bir duvarın dibinde, bir tarlada, bir meyve bahçesinde ya da geceleyin bir kamyonun farlarının ışığında bir yolun kıyıcığında öldürülmüştür. Arabanın farlarını tepelerden görmüşsündür. Silah sesini duymuşsundur. Sonradan yola inip cesetleri bulmuşsundur. Ne bir ananın, ne bir kız kardeşin, ne de bir ağabeyin vuruluşunu görmüşsündür. Duymuşsundur. Silah seslerini işitmişsindir. Ve cesetleri görmüşsündür. Pilar bütün açıklığıyla göstermişti ona kentte olanları. Ah bu kadın yazmayı becerebilseydi. Ama Robert Garden deneyecekti yazmayı. Şansı yaver giderse, bir de unutmazsa kadının anlattığı gibi yazabilirdi olanları. Tanrım, ne büyük bir ustalıkla anlatabiliyordu bir öyküyü bu kadın. Quevedo'dan daha bile iyi diye düşündü Robert Garden. Quevedo, kadının anlattığı gibi yazamazdı bir Don Fastino'nun ölümünü. Keşke bir öyküyü iyi yazabilecek denli yeteneğim olsaydı diye düşündü. Bizim yaptıklarımızı, başkalarının bize ne yaptığını değil, bunları çok iyi biliyordu. Hatların gerisinde olanları iyi biliyordu. Ama bu halkı önceden tanımış olmalıydım. Köylerindeyken ne biçim insan olduklarını bilmeliydim. Sürekli bir yerden bir yere taşındığımız, işimiz bittikten sonra başımız derde girmesin diye kalamadığımız için olayların gerçekten nasıl sona erdiğini hiç bilmiyoruz diye düşündü. Bir köylü ailesiyle kalıyorsun. Gece geliyorsun onlara, birlikte yemek yiyorsunuz. Gündüz gizleniyorsun, sonraki gecede basıp gidiyorsun. İşini görüp toz oluyorsun. Bir dahaki sefere yolun oraya düştüğünde onların kurşuna dizilmiş olduklarını duyuyorsun. İşte bu denli basit bu iş. Ama onlar kurşuna dizilirken sen hep gitmiş oluyorsun. Partizanlar yapacaklarını yapıp oradan çekiliyorlardı çünkü. Köylüler kalıyordu geride. Cezayı da onlar çekiyordu. Bu işin her zaman böyle olacağını biliyordum diye düşündü. Daha işin başlangıcında onların başına neler geleceğini hepsini biliyor ve tiksiniyordum bundan. Bir de utanmadan, arsız arsız bunlardan söz edildiğini, övünçle, böbürlenerek anlatıldığını, yapılan işin savunulduğunu, onların yatsındığını duymuştum. Ama bu lanet olasıca kadın sanki oradaymışım gibi gözlerimin önüne serdi bütün olayı. Eh diye düşündü. İnsan eğitiminin bir parçası da bu. Sona erdiği zaman tam bir eğitim olacak. Anlatılanlara kulak verirsen bu savaşta çok şey öğrenirsin. Ayrıca şimdiden çok şey öğrendin. Savaştan önce belirli aralıklarla 10 yıl İspanya'da bulunmuş olması şansını artırmıştı. Dillerini bildiğin için güveniyorlardı sana. Dillerini iyice anlayabildiğin, onlar gibi konuşabildiğin, ayrıca da bu ülkenin değişik yörelerini bildiğin için güveniyorlardı sana. Bir İspanyol için gerçek anlamıyla köyüne bağlılık en sonra gelir.